30. bölüm. Helikopter ağaçların üstünden uçuyor ve batıya dönüyor. Beş adam sessiz. Zaten dönen pervanelerin sesinden başka bir şey duyulmuyor. Her biri çatışma çıkabileceğini düşünüyor. Jun Exposito ve Charlie Rayner kavga için sabırsız. Ron McCoy korkuyor. Bu işten sağ salim kurtulmak istiyor. Jim Dalton kan akmasını istiyor. Martin Crowe'sa kızı için dua ediyor. O diğer adamlardan farklı. Diğerlerinden daha iyi bir adam. Ama aynı zamanda daha da tehlikeli. Dördünün toplamından bile daha tehlikeli. O operasyonu bitirmek için yapamayacağı bir şey yok. Ama diğerleri gibi onun amacı David Kane ile ilgili değil. Kane bu yolda bir araç sadece. Onun tek gerçek amacı kızını kurtarmak. Martin Crowe onu kurtarma olasılığının çok düşük olduğunu biliyor. Ama asla vazgeçmiyor. Kane ona saygı duyuyor. İmkansız olasılıklara karşı çıkan ve yoluna ne olursa olsun devam eden biri olduğu için takdir ediyor. Ama aynı zamanda böyle birinden korkuyor. Aslında özünde David ve Crowe o kadar farklı değiller. İkisi de bir başkası için hayatını feda etmeye hazır. Ama ne yazık ki görevleri ve amaçları nedeniyle karşı takımlardalar. Kane başka bir dünyada dost olduklarını biliyor. Kane artık helikopterin yanaştığını duyabiliyordu. Ses uzaktan geliyordu ama emindi. Sanki dev kanatlar çırpılıyordu. Ses yükseldi ve çok yakınlara geldi. Mutfaktaki tabaklar birbirine vurdu, raftaki minik porselen heykelcikler düşüp parçalandı. Tam 124 parçaya ayrıldılar. Zaman yaklaştı. ''Hadi hadi hadi!'' Siyahlara bürünmüş adamlar iplerden kayıp dama indiler. Crowe dönüp Dalton'a ve McCoy'a baktı. İkisi de hala helikopterdeydi. Dalton'un geride kalmaktan hiç hoşlanmadığını biliyordu ama bu umurunda değildi. Hedef kaçarsa geride kalanlar onu takip etmeliydi. Gerçi bu sefer hedef kaçacak gibi değildi. Grimes'in dediklerine bakılırsa onları bekliyordu. Crowe halatı belinden çözdüğünde pilota sinyal verdi. Helikopter havalanıp yükselirken halatlar da boşlukta sallanıyordu. Crowe Exposito'nun merdivenlere giden kapıyı kırarak açtığını görünce koşarak yanına gitti ve adamlara başıyla sinyal verip mikrofona konuştu. Grimes, hedef hala orada mı? Evet, son 5 dakikadır parmağını bile kıpırdatmadı. Tamam, eğer yerinden kalkarsa ya da silah alırsa bana haber ver. Yoksa hatta açık bırak. Anlaşıldı. Crowe adamlarına döndü. Rayner, sen yangın merdivenindenin. Binanın kuzey cephesinde, 2 kat aşağıda. Cama gelince dur ve ancak ben sinyal verdiğimde gir içeri. Anlaşıldı. Rayner çatı boyunca koştu ve gözden kayboldu. Crowe bu kez Esposito'ya baktı. Sen benimlesin. Başka çaren olmadığı sürece kesinlikle ateş açma. Anlaşıldı. Crowe kapıdan girip merdivenlerden aşağıya koşmaya başladı. Kane gözlerini açtı. Dama indiklerini duymuştu sanki. Ama bunun imkansız olduğunu, bu sesi beyninden duyduğunu biliyordu. Ama merdivenlerden koşmaya başladıklarında gerçekten duydu seslerini. 5 saniye sonra kapısını kırdılar. Odaya ilk giren Crowe'du. Arkasında başka bir adam daha vardı. Kane arkasındaki camın kırıldığını duydu ve üçüncü bir kişi odaya girdi. Kane şaşırarak saatine baktı. Beklediğinden 1 saniye önce gelmişlerdi. Belki de rüzgar vardı. Arkasından 2 el omzundan yapışınca şaşırmadı. Martin Crowe'un gözlerinin içine baktı. Adamın ona her ne söyledilerse kendisinin bir cani olmadığını bilmesini istiyordu. Son gördüğü şey Crowe tetiği çekerken adamın tabancasının namlusu oldu. Kane bayılmadan önce elinden gelen son şeyi yaptı. Kendine şans diledi. ''Hedef elimizde'' dedi Crowe rahatlayıp mikrofona doğru konuşarak. ''İki dakikada çatıda oluruz, gelip alın.'' ''Tamam'' dedi pilot. ''Kolay oldu'' dedi Exposito arkasından Crowe'un omzunu sıvazlayarak. ''Ben daha içeri girmeden vurdun onu.'' ''Evet'' dedi Crowe sessizce. ''Bir gariplik vardı.'' Tren garında ve Brooklyn'deki dairede olanlardan sonra bu çok mantıksızdı. Hedef iki seferinde de çok yetenekli olduğunu göstermişti. Ama bu sefer direnmeden öylece oturmuş ve izlediklerini bildikleri bir yerde onları beklemişti. ''Sen mi götüreceksin?'' diye sordu Esposito. Crowe başını salladı. Hedefi kucaklayıp omzuna aldı. Bunu yaptığında Kane'in kucağındaki beyaz zarf yere düştü. Crowe tam dönüp gitmek üzereydi ki zarftaki bir kelime takıldı gözüne. Eğilip zarfı alırken kalbi hızla çarpıyordu. Notu okuyunca başından aşağı kaynar sular boşandı. ''Ne o?'' diye sordu Rayner geriye doğru bakıp. ''Bir şey değil'' dedi Crowe kağıdı buruşturup yere atarak. ''Gidelim.'' Onları bekleyen helikoptere doğru merdivenleri çıktıklarında Crowe bir şeyi merak ediyordu. Şimdi ne olacaktı? Yol boyunca konuşmadılar. Vardıklarında dev Rus arabayı durdurdu ve tek kelime etmeden araçtan indi. Nava adamın peşinden karanlık dumanlı tavernaya girdi. Buradakilerden birkaçı Amerikalıydı ama çoğu Rus'tu. Nava'nın ana dilini konuşmuyor olsalardı da onların Rus olduklarını anlardı. ''Bu taraftan'' dedi Kuzlov barın sonundaki ahşap bir kapıyı işaret ederek. Arkalarından kapıyı kapadıklarında müziğin sesini hala duyabiliyordu Nava. Ama burası yine de daha sessizdi. Merdivenlerden inip özel bir bölüme girdiler. Kuzlov onu masaların arasından geçirip küçük bir ofise soktu. Solgun yüzlü, ince bir adam karşıladı Nava'yı. Kadına yiyecek gibi bakmaktan da hiç çekinmedi. ''Merhaba Bayan Venner, ben Vitali Nikolaev.'' dedi gülümseyerek. ''Bay Kane bana ne kadar hoş olduğunuzu söylememişti.'' ''Bu yüzden mi buluştuk?'' diye sordu Nava. ''Tamam, işimizi görelim o zaman.'' Nikolaev Nava'ya bir zarf verdi. Üzerinde güven bana yazıyordu. Zarfı yırtarak açıp mektubu eline aldı. Mektubu iki defa okudu. Ne beklediğini bilmiyordu ama bunu beklemediği kesindi. Kane'in planı mantıklıydı ama Nava'nın pek de hoşuna gitmemişti. O anda aynen Kane'in dediği gibi telefon çaldı. ''Beni arıyorlar.'' dedi Nava Nikolaev'in telefonuna uzanarak. Adam kaşlarını kaldırdıysa da kadını durdurmaya çalışmadı. ''Nava ile görüşecektim.'' ''Benim.'' dedi Nava. ''Yani bilemiyorum, bu pek mantıklı değil ama.'' ''David Kane beni aramanı söyledi.'' ''Aynen öyle.'' diyen adam rahatlamış gibiydi. ''Nereden bildin?'' ''James, şuna bir baksan iyi olacak.'' ''Ne oldu?'' ''Sorun Jasper Kane.'' dedi Tversky. ''Birkaç dakika önce avaz avaz bağırmaya başladı.'' ''Paranoyak şizofrenisi olan biri için normal olduğunu sanıyorum böyle bir şeyin.'' dedi Forsyth başını bile kaldırmadan. ''Öyle ama EEG'si normal değil.'' Forsyth hemen döndü. Birkaç tuşa basınca Jasper'ın EEG'si çıktı ekranında. Değerler çok yüksekti. Forsyth gözlüklerini çıkarıp Tversky'ye baktı. ''Ne diyor?'' ''Aynı şeyi bağırıp duruyor. Bizim için geliyorlar.'' diye bağırıyor. ''İşin başında bunu söylemediniz. Size çok para ödüyorum Bay Crow. Ben David Kane'i yakalamak için tuttunuz beni. Bunu yaptım. Ayrıca kardeşini de yakaladım. Benim işim bitti.'' ''Ben bitti deyince bitirişiniz.'' dedi soğuk bir sesle Forsyth. Crow ellerini yumruk yaptı. Adamın suratının ortasına bir yumruk indirmek istese de bunu yapmamak için Betsy'yi düşündü. ''Doktor Forsyth.'' dedi Crow sakin kalmaya çalışarak. ''Sizinle tartışmak istemiyorum. Tek istediğim paramı alıp çekip gitmek.'' ''Şuna ne dersiniz? Eğer güvenliği sağlarsanız iki misli ücret öderim.'' dedi Forsyth. ''Bir hafta kadar bu işi yaparsınız. Sonra ben başka bir çare bulacağım zaten.'' Crow çenesini tuttu. Çünkü fazladan 125 bin dolara hayır diyemezdi. ''Tamam ama sorgulamayı ben yapmam.'' Forsyth kaşlarını kaldırdı. ''Peki ya adamlarınızdan biri yapsa? Bay Grimes bana dosyalarını yolladı.'' Forsyth bilgisayarından birkaç düğmeye basınca ekranda bilgiler çıktı. ''Bay Dalton'un bu konuda deneyimi varmış mesela. Eğer Bay Kane'in hayatta kalmasını istiyorsanız Dalton'u kullanmanızı tavsiye etmem. Ama bunu ona teklif etmemde bir sakınca yok herhalde, değil mi?'' Crow buna karışamazdı. Forsyth de bunu biliyordu. ''Hayır, yok.'' ''İyi, o zaman Dalton'u bana gönderin. Bu arada Grimes ile güvenliği halledin.'' Forsyth elini kaldırıp odadan çıkmasını işaret etti. Crow koridorda yürürken Forsyth'in neye bulaştığı hakkında bir fikri olup olmadığını çok merak etti. Bir saat içinde Kuzlov Nava'nın istediği silahlarla çıka geldi. Minibüsün arkasına binerken Nava planı bir kere daha gözden geçirdi. Kane'in sayesinde bilgileri eksiksizdi. Planlar, personel bilgileri, giriş kodları, güvenlik profilleri hepsi elindeydi. Tek bir sorun vardı. Bu en az 4 ajanın birlikte girişmesi gereken bir işti. Ama Nava tek başınaydı ve yaralıydı. Gerçi Nikolaev'in özel doktoru Dr. Lukin kadınla çok ilgilenmişti. Şu an dünyayı avuçlayıp kaldırabileceğini, maratonda koşabileceğini, olimpik dekatlonda rekor kırabileceğini düşünüyordu. Ama her yükselişin bir düşüşü vardı. Nava'ya bir doping testi yapsalar şu anda bünyesinde bir mangaya yetecek kadar ilaç olduğunu saptayabilirlerdi. Su Kane'i delirtiyordu. Alnının üstüne bir damla daha düştü. Eğer belli aralıklarla düşseydi bu kadar rahatsız olmazdı herhalde. Ama rastgele damlaması insanı deli ediyordu. Kulaklıklar da öyle. Sol kulağındakinde sürekli kanal değişiyordu. 5 saniyede bir şarkı çalıyor, sonra parazit geliyor. Sonra bir şarkı daha, sonra yine parazit. Diğer kulaklıktansa basit bir melodi duyuluyordu. Bu zaten işkence gibiydi. Ama ilaveten bir de ses yükselip alçalıyordu. Kulak zarı bir an patlayacak gibi oluyor, sonra da ses azalıyordu. Ve her nedense oda etrafında dönüyordu. Kane ilk başta ortama odaklanamadığını sandı. Sonra gözlerini açtığında sandalyesinin yavaşça döndüğünü gördü. Bir süre sonra gözlerini kapattığında mide bulantısının ve baş dönmesinin azaldığını anlayıp öyle kaldı. Her birkaç saniyede bir bedeninde elektrik hissediyordu. Genelde parmağında ya da göğüs ucunda ama bazen daha aşağıda bir yerde oluyordu. Genelde bu elektrik şokları onu uyarıyordu ama birkaç defa canı da yanmıştı. Kalbi hızla atıyordu ve kasları gerilmişti. Bir sonraki elektrik şokunu beklemekten alıkoyamıyordu kendini. Her ana gitmeye çalıştı görebilmek için. Ama bunu yapamadı. Çok fazla şey oluyordu aynı anda. Çaresizdi. Sanki dev bir hortumla aklını boşaltıyorlardı. Birden sandalyesi durduysa da midesi dönmeye devam etti. Biri sol gözünü açıp bir ışıkla gözüne baktı. Sonra da sağ gözüne. Kane elini kaldırmak istedi ama bağlıydı. Bir iğne yapıldığını hissetti. Sonra da bir yırtılma sesi duydu. Koluna yapışkanlı bir hastane bandıyla kateter bağlamışlardı. Saniyeler akıp gidiyordu. Biri yine göz kapağını kaldırdı ama bu sefer kapanmasına izin verilmedi. Gözleri kuruyunca kırpmaya çalıştı ama göz kapakları acıdı. Yapamıyordu. Gözlerine şeffaf bir sıvı doldu. Damlalar birkaç saniyede bir akıyordu. Kane artık gözlerinin kurumaması için kırpmak zorunda değildi. Ama 28 yıldır kırptığı için bunu yapmaktan pek de kaçınamıyordu. Acaba göz kırpmamayı öğrenmesi ne kadar zamanını alacaktı? Yorgundu, bitkindi, yarı deliydi ve çok korkmuştu. Ama kararlıydı. Sonra kasıklarında bir elektrik şoku hissedince bu ona her şeyi unutturdu. Gözündeki damlalardan dolayı odaklanmakta zorluk çekiyordu. Göremiyordu. Önünde bir adam duruyordu. Uzun boylu, korkutucu biriydi bu. Bu sefer de sol ayak parmağında bir şok hissetti. Acısı gidince yine odaklanmaya çalıştı. Adam tanıdıktı. Kane nereden tanıdık geldiğini anlamaya çalıştı. Ama su dikkatini dağıtıyordu. Bir de müzik vardı. Kane müziğe tapardı. Ama böyle devam ederse hayatında bir daha hiç Walkman dinlemeyecekti. Sanki biri bunu duymuş gibi bir anda müzik kesildi. Bir an çok hoş bir sessizlik oldu. Sonra soğuk ve sert bir ses duydu. ''Beni duyabiliyor musun?'' ''Evet,'' dedi Kane zorlanarak. ''Bugün günlerden ne?'' ''Bugün...'' Kane hatırlamaya çalıştı. Midesi bulandı. ''Galiba bugün... Ah... İnsanın sol ayağının küçük parmağına verilen bir şok nasıl bu kadar can yakabilirdi ki? Şubat'tayız. Şubat. Neyse, bildin diyelim.'' dedi adam dalga geçerek. ''Tamam, biraz sonra işkenceyi keseceğim ama beni dikkatle dinle. Oldu mu?'' ''Tamam.'' dedi Kane. Her ne isterse yapardı. Adamın bu işkenceyi bir dakikalığına bile durdurması için ne derse yapardı. Hatta bir saniyeliğine bile durdursa yeterdi. ''Sana yükleniyoruz. Çünkü kaçmanı istemiyoruz. Ama bu seninle iletişim kurmamızı da zorlaştırıyor. Ve biz seninle konuşmak istiyoruz. Şunu iyi bil. Eğer kaçmaya çalışırsan bunun bedelini kardeşine ödetiriz. Bunun olmasını istemezsin, değil mi?'' Kane kusmak üzereydi. Gözlerini kapatıp kaçmak istiyor ama yapamıyordu. Bir aletle tutuşturulduklarından göz kapakları kımıldamıyor ve her denediğinde canı çok yanıyordu. ''Kane,'' dedi adam onun yüzünü hafifçe vurarak. ''Biliyorum, bu zor ama ayık kal. Bizimle işbirliği yaparsan Jasper'a bir şey olmayacak. Tamam mı?'' Kane konuşma sırasının kendisinde olduğunu anladı. ''Tamam,'' dediğinde sesinin çatladığının farkındaydı. ''İyi.'' Adam dönüp Kane'in görebileceği yerden uzaklaştı. Sandalye durdu ve şoklar kesildi. Kane rahatlamak istediyse de kasları söz dinlemiyordu. Her bir tendonu piyano teli gibi gerilmişti. Kalbi hızla çarpıyor ve acı çekeceğini düşünerek kaslarına kan pompalıyordu. Kane derin bir nefes aldı, bir saniye tuttu, sonra nefesini verdi. Biraz sonra her şey normalleşmeye başladı. Kalbi yavaşladı, çenesi gevşedi. İyiydi. Başını çevirmek istedi ama kalın metallerle sabitlenmişti. Adam başını oynattığını görünce onun önüne geldi. Kane onu her andan tanıyordu. Adı Jim Dalton'du. ''Bu hafta çok hareketli geçti değil mi Bay Kane?'' Kane cevap vermedi. ''Neden burada olduğunu biliyor musun?'' ''Hayır.'' Kane'in bedenini birden daha önce hiç hissetmediği kadar yoğun bir acı kapladı. Her tarafındaydı bu acı. Sanki canlıydı, dans ediyordu, bağırıyordu. Kane de avazı çıktığı kadar bağırdı. Sonra geldiği gibi geçti acı. Kane ağzını kapadı, dilini ısırdı ve kanattı. O kadar yorgundu ki tek yapmak istediği gözlerini kapamaktı. Kane birkaç dakika sonra nefesini toparlayıp dişlerini sıkmaktan vazgeçti. ''Bedeninde elektrotlar olduğunun farkındasındır herhalde. Bazıları elektrik vermek için. Diğerleri ise kalp atışlarını ve biyoelektrik sinyallerini takip etmek için. Yani yalan söylediğinde anlıyoruz. Eğer bir daha yalan söylersen bunu bileceğiz. Ve bir sonraki şok bu kadar hafif olmayacak.'' Kane yanıt vermedi. İstese de bu duruma uygun bir söz bulamazdı zaten. ''Çoğu insan eğer karşı karşıya kalırsa işkenceye direnebileceğini düşünür. Kendi kendine ben güçlüyüm, erkeğim, bunu kaldırırım der. Ama yanılır, deneyimle sabittir. Ve inan benim bu konuda çok deneyimim var.'' Dalton'un sesi korkutucu ve tehditkardı. ''İnsanlar en fazla bir ya da iki dakika dayanırlar. O andan itibaren de genelde acıyı durdurmak için annelerini bile öldürmeye razı olurlar. Ama o zamana kadar kalıcı hasar görmüş olur bedenleri veya sorgulamaya devam etmek için çok fazla ağrı kesici vermek gerekir. Bu da süreci uzatır sadece. O yüzden ikimize de bir iyilik yap ve kahramanlık taslama. Sana soru sorduğumda hemen ve dürüstçe cevap ver. Eğer vermezsen bunu anlarım. Eğer bir şey saklıyorsan buna pişman olursun. Anladın mı?'' ''Gayet iyi anladım.'' dedi Kane. Bağırdığı için sesi bir garip çıkıyordu. Boğazı yırtılmış gibiydi. Birkaç dakika sonra acaba nasıl çıkacaktı sesi? ''Mükemmel. Şimdi baştan anlat. Neden buradasın?'' ''Çünkü benim Laplace'ın şeytan olduğumu düşünüyorsunuz.'' Adam başını salladı. ''Sen Laplace'ın şeytan olduğunu düşünüyor musun?'' ''Ben...'' Kane tereddüt etti. ''%100 emin değilim.'' Derken bir şoka daha hazırladı kendini. Ama bir şey olmadı. ''Tahmin et.'' ''Evet.'' dedi hemen Kane. ''İyi o zaman, boşuna yapmıyoruz bunu. Benden ne istiyorsunuz?'' Dalton bu soruya cevap vermedi. Doktor gelip seninle konuşacak birazdan, dedi ve yürüyüp gitti. Bir daha sesini duyduğunda Kane'in göremeyeceği bir yerde duruyordu. Adamın yüzünü görmeden sesini duymak garipti. Aklıma gelmişken, dedi. Yeteneklerini kullanmaya kalkma. Gözlerin açıkken bir şey yapamıyorsun. Kane birden onun haklı olduğunu anladı. Gözleri açıkken bir bebek kadar çaresizdi. Birkaç saniye sonra kapının kapandığını duydu. Dalton'un orada olup olmadığını anlamaya çalıştı ama hiçbir ses duymuyordu. Tek başınaydı. Derin bir nefes alıp hemen düşünmeye başladı. Plan yapmak gerekiyordu ama elinden bir şey gelmiyordu. Artık plan yapma zamanı değildi zaten. Onu yakalamalarına izin vermişti. Çünkü ancak bu şekilde yine kontrolü kendi eline alabileceğini biliyordu. Ama bu kadar zor ve korkunç olacağını kestirememişti. Evinde her ana girdiğinde tüm olası gelecekleri görmüştü. Ama şimdi bunu göremediğinden hangi yolu seçtiğini, hangi olası geleceği yaşadığını bilemiyordu. Ama yine de bir şeyler hissediyordu. İçgüdüden daha güçlü ama bilgiden daha zayıf bir şeyler. Hissediyordu bunu. Nava her şeyin anahtarıydı. O işin içinde olunca bin bir olasılık vardı. Kane onsuz baştan kaybetmişti. Biri odaya girerken kapının açılıp kapandığını duydu. Ayak seslerinden bunun Dalton olmadığını anladı. Çünkü bu daha hafif yürüyen biriydi. Adam ilerledi, durdu, geri gitti, yine durdu. Ona yaklaşmanın en güvenli yolunu arar gibiydi sanki. Arkasındaki adamın yavaşça nefes aldığını duydu ve bir ses daha. Bir şırınga mıydı bu? Ya da bir neşter? Kalbi hızla çarpmaya başladı. Sonunda adam yine yaklaştı. Bu Doc'tu. "Merhaba David," dedi Doc. Kane bir şey demedi. Böyle olduğu için özür dilerim ama başka seçeneğim yoktu. İnsanın her zaman seçenekleri vardır, dedi Kane. Hayır, dedi Doc başını sallayarak. Senin gibi bir deneyim daha vardı. Bana olacakları, neler yapmam gerektiğini anlattı. Yeteneklerini ortaya çıkarmak için ne yapılması gerektiğini söyledi ve haklı çıktı. O yüzden mi patlayıcı yerleştirdin? Sana öyle dedi diye mi? Evet. Bu işe yaramayınca neden elinde fırsat olduğunda beni öldürmedin ki? Philadelphia'da beni ezip geçebilirdin. ''Anlamıyor musun?'' dedi Doc yalvarır gibi bir sesle. ''Asla ölmeni istemedim. Sadece neler yapabileceğinin farkına varmanı istedim. Ancak bir ölüm kalım durumu olursa o son adımı atardım. Ben de bunu sağladım.'' ''Ama neden? Neden yapıyorsun bunu?'' diye sordu Kane. ''Bilim için.'' dedi Doc. ''Yeteneğin sayesinde ne kadar bilgi edinebilirim. Edinebiliriz. Farkında değil misin?'' Doc bir adım daha yaklaştı. ''David, elimizde inanılmaz bir fırsat var. Tarih yazabiliriz. Sen ve ben birlikte.'' Gözleri parlıyordu. Doc ona baksa da Kane hocasının bir tek kendini gördüğünün farkındaydı. Yalnızca tarih yazmak değil, hatta değiştirmek elimizde. İnsanoğlunun geleceğini değiştirmek elimizde. Sana yardım etmeyeceğim, dedi Kane. İkimiz için de daha kolay olur eğer... Hayır, birkaç test yapalım. Birkaç test neyi değiştirir ki? Dedi Doc neredeyse yalvararak. Sorun da bu zaten. Bilmiyorum. Testlerinle kime ne yapacağını bilmiyorum. Kane derin bir nefes aldı ve cesurmuş gibi konuştuğuna inanmak istedi. Yapmayacağım. Doc başını salladı. İşte bu yüzden sana bunu başka bir zamanda ve yerde öneremedim. Ama istesen de istemesen de yapacaksın David. Cebinden bir uzaktan kumanda çıkarıp tavana yakın bir yere monte edilmiş televizyona doğrulttu. Ekran açıldı. Kane yukarı baktı. Monitörde koluna bir tüp bağlanmış, sandalyeye bağlı yorgun bir adam gördü. Jasper'dı bu. Kane onu görmeyeli 10 yıl yaşlanmıştı sanki. Doc dönüp Kane'e baktı. Kardeşinin canını acıtmak istemiyorum ama bunu yaparım. Her şey senin elinde. Ya senin işbirliği yaparsam ne olacak? O zaman buradan çıkmak için ilk adımı atmış olursun. Doc'un gözleri onu ele veriyordu. Yalan söylüyordu. Kane'in zaman kazanması gerekiyordu. Biraz zamana ihtiyacım var düşünmek için. Hayır, dedi hemen Doc. Şimdi karar ver. Cevabın ne? Kane buradan canlı çıkamama, hatta hiç çıkamama olasılığının yüksek olduğunu biliyordu. Doc'un yapmak istediği testin zararsız olduğundan emindi. Ama şimdi evet derse bir daha asla hayır diyememekten korkuyordu. Yorgunum, dedi Kane. Kendime gelmem için biraz zaman tanı. Doc başını salladı. Duvara monte edilmiş telefona gidip bir numara çevirdi. Bay Dalton. Kane Dalton'un ismini duyunca gerildi. Doc ona bakarak, lütfen Jasper Kane ile ilgilenin. İkinci seviye 60 saniye. Telefonu kapadığında üzgün görünüyordu. Olacaklar için şimdiden özür dilerim. Kane ekrana baktı. İlk birkaç saniye hiçbir şey olmadı. Jasper uyuyor gibiydi. Elleri ayakları deri kayışlarla bağlı biri ne kadar rahat olabilirse o kadar rahat bir şekilde uyuyor gibiydi. Dalton odaya girdi. Jasper'ın ağzına bir şey soktu ve geri çekildi. Kane bir anda titredi. Jasper da aynı anda nöbet geçirmeye başladı. Elektrik tüm bedenini kapladıkça yumruklarını sıkıp açtı. Sesini duyamıyor olması sanki daha da korkunçtu. ''Dur!'' diye bağırdı Kane. ''Kes!'' Doğ saatine, sonra da Kane'e baktı. 50 saniyesi daha var David, sonra bitecek. Kane gözlerini kapayıp bu görüntülerden kaçamıyordu. Jasper'ın seyiren bacaklarını görmemek için başını çevirmeye çalıştı ama bu da mümkün değildi. Sonunda bitti. Jasper titremiyordu artık. Sadece ağlıyordu. Gözlerinden oluk oluk yaşlar akıyordu. Kane son bir şey daha gördü. Kardeşi altına işemişti. Doc yine gelip onun önünde durdu. Kane adamın yüzüne tükürmemek için kendini zor tutuyordu. Buraya gelmekle doğru karar verip vermediğini bir kere daha sorguladıysa da bunu düşünmek için artık çok geçti. Bu sefer el bozulmayacaktı. "Tamam," dedi Kane teslim olmuş gibi bir sesle. "Testleri yapacağım ama sen bu odadayken olmaz." Birden ne yapması gerektiğini hatırladı. "Foresight'la çalışırım sadece." Doc kaşlarını çattı. Konuşmak üzereyken odanın içinde hoparlörden gelen bir ses duyuldu birden. "Paul, konuşmamız gerek."